Ayrım 16.
Öğle üzeri Ortaköy benzeri mekanların içindeyiz. Sokaklarda cıvıl cıvıl insanlar, nefis bir güneş, akordeon ve kemandan gelen ezgiler eşliğinde öğlen yemeği ve kafeler. Yediğimiz içtiğimiz her şey tanıdık gibi ama adlarında bir sıfat bir de ek var. Grek salata, Grek kahve, barbunyaki, dolmaki, caciki gibi. Akşam muhteşem bir sürpriz bizi bekliyor. Fahri Aral'ın tanıklıklarından etnomüzikolog ve türkoloji öğrencisi Risto bizi rebet müziğin yapıldığı en iyi yere götürdü. Olağanüstü bir mekan ve müzisyenler. Ölümsüzler Stoası Pasajı adlı bu yer hakikaten adına layık bir yer. Altısı sürekli müzisyen ve solistlerden ikisi kadın. Kalan dördü de yaş ortalamaları 70 olan vokalist müzisyenleri 4 saat dinledik. Dans ettik, horet eptik ve sirteki izledik. Diz çöküp alkış tutan eş ya da arkadaşların tempoları eşliğinde tek kişi olarak yapılan ve biraz da erkekçe bir dans olan bu muhteşem gösteriyi sıradan Yunanlıların şovu olarak izledik. Minimal dans hareketlerinin çekim gücünü ancak yaşayınca anlayabiliyorsunuz. Gene 4 gibi yattık ve 8'de kahvaltıdaydık. Askerlik gibi bir şey. Atina'daki son günün sabahı arkeoloji müzesine gittik. Kaybolup elçilikten yardım istedik. Çok büyük ve başta karışık gibi gelen müzeyi bir alay öğrenci ve Türkiye'li ile birlikte gezdik. Öğlen gene plaka civarı. Hızla ıvır zıvır alışverişi ve yeni bir sürpriz. Atinalı dostlarımızdan Faruk Tuncay bizi gezdiriyor. Pire üzerinden Poseidon'a ve Attika burnunu dolaşıp Lavrion civarından geçip kolesterol meydanı yakıştırması yapılan Karetea bölgesine geliyoruz. Bol bol yiyecek ve uzo. Yağmur yağarken Atina'ya geri dönüş, gece bu kez rockçıların rebet müzik yaptıkları bir disco, yorgunluktan daha çok Atina borsasındaki son manipülasyon üzerine ekonomi briefingi izler gibi izliyoruz ve teker teker otele kaçıyoruz. Gene yağmur, Politeknik önünden yaya geçidine, oradan otele arayollar, hepsini öğrendik. Ufak ufak dönüyoruz. Sabah erkenden yola revan oluyoruz. Herkesi toplayabilmiş olmamız müthiş. Kavala'ya akşam yemeğine yolculuk yapıyoruz. Öğlene ne oldu hatırlayabilene aşk olsun. Balık lokantalarıyla sıkı pazarlık, İskeçe'ye bir yıldızlı, içi boş otele intikal. Kavala'yı çok sevebileceğimizi düşünerek sabah bir saatlik yolu geri alıyoruz. Ve Mehmet Ali Paşa Külliyesi'nden başlayan kısa bir turla kendimizi şehrin içine atıyoruz. Gez Allah gez. Çok güzel, çok beyaz, çok ucuz ve çok sıcak bir kent. Memnun ve mesut bir çehreyle otobüse dönüyoruz. Herkes ucuza aldığını düşündüğü şarap ve uzoları kucaklamış geliyor. Kentte kimi esnafa how much is this diye soruyoruz. 3000 dirhem diye Türkçe yanıt veriyorlar. Nasıl tanıyorlar anlamıyoruz. Sınıra yaklaşırken bir süpermarket küçümeni ile karşı karşıyayız. Bu kez daha da ucuzdur diye gene bir miktar alışveriş. Artık sınırdayız. Kolayca geçiyoruz. Free Shop'ın Yunan tarafı. Tertemiz, kocaman, aydınlık, bol çeşitli ve en ucuzundan bir alışveriş imkanı. Bizim tarafa geçiyoruz. 3 mahmur ve maymun suratlı adamın suratsızca dikildiği 3 minik kulübe. Çeşit yok. İlgi yok, sonuç sevimsiz. Keşan'da kasap köftesi arıyoruz. Bu kez bu tarafta bayram var. Dükkanlar kapalı. Trakya'yı geçtik, uzaktan İstanbul göründü. Çok neşeli, çok keyifli ve hoşnut biçimde yeni bir gezide buluşmak üzere ayrılıyoruz. Côte d'Azur, Gülsen Güleşçi. Gülsen Güleşçi lise tahsilini Adana Kız Lisesi'nde, yüksek tahsilini ise Ankara Ticaret ve İktisat Yüksek Okulu'nda tamamladı. Ticaret liselerinde ve Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. 3 kız sahibi olan Gülsen Güleşçi halen PG Art isimli sanat galerisini işletmektedir. 3 adet gezi kitabının yazarıdır. Bu kitaplar sırasıyla Seyahati Sever Misiniz? Dünya Kazan Ben Kepçe, Pırlanta Şehirler, Zümrüt Yollar, İnci Adalar'dır. Eski cam, beykoz, tesbih, tabaka ve deniz kabukları koleksiyonuna sahip olup ayrıca resim yapmaktadır. Kan Esmer'e kadar gidip arkamızı denize dönerek yemyeşil tepelere doğru vurduk. Kısa bir yolculuktan sonra, çok kısa 15 kilometre, çam ormanları zeytin ağaçları ile kaplı tepelerin birinin üstünde kalesi ve taş evleriyle Saint Paul de Vence köyünü gördük. Nefes kesici bir manzara. Köye girmek de bir iş. Yollar daracık, bir araba zar zor geçebilir. Az sayıda park edecek yer var. Sadece köy sakinleri ve otel müşterilerinin arabalarını alıyorlar. Otelimizin alt ve arka tarafında daracık bir park yerinde indik. Yerdeki minik minik taşları görünce keşke düz lastik ayakkabımı getirseydim diye içimden geçirdim. Otelin iki yanı daracık yokuş. Zaten bütün yollar daracık, tertemiz ve küçük, parlak yuvarlak taşlarla kaplı. Otelimiz 1537'de kurulan bu köyün en eski yapılarından biri. Zaten her şeyi ilk haliyle ama içini tamamen yenileyerek muhafaza etmişler. Otel küçücük. Odaları, banyoları, koridorları, oturma odası, salon diyemeyeceğim, minicik. Ama süper şık ve oraya yakışır bir şekilde dekore edilmiş. Giriş katındaki şömineli barın, aşağı kattaki restoranın güzelliğini anlatabilmek zor. Çok değişik. O taş duvarlardaki freskler, duvar boyamaları bir harika. Odaların mobilyalarında da nefis bir incelik ve zevk vardı. Bizim odamızda pirinç karyolanın başucundaki duvar nefis çiçekleri ve panjurları ile bir yaz rüyasına açılan pencere gibi boyanmıştı. Banyo mozaik, yazı masasına antika güzel bir parçaydı. Küçücük terasımız o güzelim vadiye bakıyordu. Duvarlarında begonvil ve sardunyalar vardı. Otelden çok hoşlandım. İki genç sahibi vardı. Yakışıklı bir sarışın genç olan Oliver Borlow ile tanıştık. Daha sonra evlenme yıldönümümüz için odamımıza çok şık bir hediye gönderdi. Hemen bavullarımızı açıp yarım saat içinde lobide buluştuk. Köyün tek önemli yolu Rue Grand. Otel o yolun sonuna doğru. Uçakta karar vermiştik. Akşam yemeklerini her gece bir aile üstlenecekti. Pek çok restoran olduğu için seçim de o aileye ait olacaktı. Resepsiyona yanaşıp uçakta kararlaştırdığımız gitmek istediğimiz restoranlara rezervasyon yaptırmak istedik. Yer ne gezer. Hiçbir meşhur restoranda yer yok. İşte gene bir açık. Bu kadar seyahat ederim hala adam olamadım diye saçımı başımı yoldum. İstanbul'da otel rezervasyonumuzu yaptırırken mesela en çok gitmeyi arzu ettiğim restoran La Colombe d'Or'da da yer ayırtmalıydım. Nefis Fransız mutfağının ürünlerini Miro, Calder, Picasso, Chagall ve daha nice sanatçının eserlerinin yanında tadıp hem gözümüze hem de damağımıza muhteşem bir ziyafet çekmek bu seyahatlerin tadı tuzudur. Yola koyulduk. Rue Grand'ın her iki tarafı sanat galerisi ve el sanatları satan dükkanlarla dolu. Onlara gire çıka köyün girişindeki harika eski taşlarla kaplı daracık yollardan yürüyerek meydana geldik. Hani o köylülerin meşhur kocaman madeni topları birbirine vurarak oyun oynadıkları meydana. May Foundation oklarını takip ederek tepeye doğru tırmanmaya başladık. Biraz sonra hem yorulduk hem de yağmur çiselemeye başladı. Ormanın ortasında hızlı hızlı gidiyoruz. Ortada bina falan görünmüyor. Bir ara dönmeyi düşündük. Galiba yanlış yola girdik dedik. İyi ki geri dönmemişiz. Hepsi 15 dakikalık bir yürüyüş yolu imiş. Her taraf çam ağacı. Ortalık mis gibi kokuyor. 45 FF bir bilet alıp demir parmaklıklı kapıdan içeriye girdik. İnsanlar vardır bu dünyadan gelir geçerler. İnsanlar vardır doğar ölürler ve de insanlar vardır yeryüzüne bir çivi çakarlar. Öyle eserler bırakırlar ki ölümlerinden sonra da dünyanın dört bir yanından insanlar gelip onların çabalarının ürünlerini takdir ve hayranlıkla izlerler. Marquette ve Aim isminde iki insanın yaşadıklarından bile haberim yoktu. Ta ki Güney Fransa'daki Saint-Paul-de-Vence gelinceye kadar. Ben şimdi size Marquette ve Aim Mahd'in inşa ettikleri ve kurdukları vakıf dolayısıyla ölümlerinden sonra da aynı düzen ve mükemmeliyetle çalıştırılan dünyanın en güzel müzelerinden birini anlatacağım. Bahçede, çimlerin üzerinde, çamların altında dev Miro heykelleri var. Bahçe nefis, taş duvarlarla çevrili. Bina yayvan, bazı yerlerde tek katlı, bazı yerlerde üç katlı. Bahçe kapısının yanında kantin var. Sonradan öğrendiğime göre masa sandalye ve lambalar Giacometti'nin tasarımıymış. Bahçedeki büyük boyutlu bronz heykeller Jean Arp, Asip Zatkine, Alexander Calder'a ait. Karşıda kitap satılan kısmın duvarı Chagall'ın yaptığı çok renkli bir mozaikle kaplı. Nasıl nefis bir bahçe anlatamam. Binanın girişi ortadan, girişin karşısındaki avlu Giacometti Courtyard, sanatçının bugün Mahd Vakfı'nda 35 adet heykeli varmış. 8-10 adedini bu avluda değişimli olarak sunuyorlar. Girişin sol tarafında sergiler oluyormuş. Birbirine geçişli 4-5 salon ve koridorlardan oluşan bu sergi mahallinde çok güzel havuzlar da var. Bizim gittiğimiz günlerde heykeltıraş Germain Rieher'in heykel sergisi vardı. Çok güzel düzenlenmiş olan sergiyi gezdikten sonra yine giriş yerine çıktık. Sağ tarafa yöneldiğinizde 3 katlı kısımda müzede devamlı bulunan eserleri görüyorsunuz. Çıkışta güzel bir kitapçı var. Bina mimari olarak bir harika. Bir kere o büyük müzelerden çok farklı. Vence bölgesi zeytin ve çam ormanları ile kaplı tepelerden vadilerden meydana gelmiş. Ağaçlarla kaplı tepelerde çok güzel evler var. Bölge çok bakımlı, çok şık. Fakat eskiliği hiç bozulmamış, olduğu gibi korunmuş bir yer. Müzenin yapımında da Vence'e yakışacak malzeme kullanılmış. Eski taşlar, kiremitler. Tabii gibi yapılan havuzların tabanı Miro ve Chagall mozaikleriyle süslenmiş. İnsanlar bu müzeyi sadece içindeki eserler için değil, mimarisi için de hayranlıkla geziyorlar. Küçük bir müzenin bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Düşünmek lazımdı, zira Margaret ve Aim, Meht'in arkadaşlarını, onları bu işte yalnız bırakmayan, yardım eden grubu biliyordum. Şu isimlere bir bakın, sonra bana hak verin. George Braque, Marc Chagall, Juan Miró, Alberto Giacometti, Alexander Calder. Arkadaşları ona her konuda mimarisinden yer seçimine, içine konan eserlere kadar çok ama çok yardım etmişler. Margaret 1909'da Cannes'da doğmuş. Gençliğinde modern müzik yapan bir orkestrada çalışırken yine Cannes'da yaşayan, litografya yapan bir sanatçı olan Aim ile 1928'de evlenmiş. 1932'de karı koca Cannes'da Rue de Bolde dekorasyon eşyaları sattıkları bir dükkan açmışlar ve o sene Pierre Bonnard'la tanışmışlar. Bence hayatlarına yön veren de bu tanışma olmuş. 2 sene sonra dükkanları bir sanat galerisine dönüşmüş. Karı koca uzun ve mücadeleli bir hayat yaşamışlar. Biraz da şansları yardım etmiş, devrin en iyi ressam ve heykeltıraşları ile arkadaşlık kurmuşlar. İyi satışlar yapmışlar, iyi de para kazanmışlar. Derken Saint Paul de Vence'in üst taraflarındaki orman içinde bir arazi satın almışlar. Buraya bir kültür evi, bir özel müze yapmak için ressam arkadaşları onları çok yüreklendirmişler. Fernand Léger'in yol göstermesiyle Amerika'ya gidip özel müzeleri ve modern sanat müzelerini gezmişler. Harvard'da tanıştığı mimar Joseph Louis Serre ile anlaşmışlar. Joseph Louis Serre daha önce 1955'te Palma de Mallorca'da Joan Miró'nun atölyesini yapmış, Aim o binaya hayranmış. 1957'de Fransız Rivierası'nda ideal bir galeri mimarisi nasıl olur diye araştırmaya başlamışlar. 3 noktada anlaşmışlar. Birincisi natürel olacak, ikincisi coğrafi dokuya uyumlu olacak, üçüncüsü de ebediyen kalıcı olacak. Netice sanatçı arkadaşlarının da Miró'nun, Calder'ın ve Giacometti'nin, Chagall'in sevgi ve şevkle, çaba ve gayretleri muhteşem yapıtları ile inanılmaz güzellikte olmuş. Şimdi pek çok müze gezebilirsiniz. Dünyanın her yerinde meşhur sanatçıların meşhur tablolarını, heykellerini görebilirsiniz. Fakat bu kadar çok çağdaş sanatçının el birliği ile severek yerine göre uygun yapılmış, bina ile bütünleşmiş çalışmalarını bir arada başka bir yerde göreceğinizi zannetmiyorum. Galerilerin gelebileceği en son nokta bu olmalı. Basit bir galeriden bugünkü muhteşem bir özel çağdaş sanat müzesine giden yol ve netice beni çok heyecanlandırdı. Çok değil, 20 sene önce bu sanat evinde konserler verilirmiş. Öyle konserler ki afişlerini Miró desenlemiş. Dinleyicilerin arasında devrin meşhur simaları, politikacıları varmış. Buradaki davet ve açılışlara gitmek bile ayrıcalıkmış. Müzenin arazisi içinde bir evde yaşayan Margaret, dolu dolu yaşanan mutlu bir hayatı 1977'de noktalamış. 1981'de de sevgili kocası hala çalışır, sevgiler açmak için çırpınırken hayata veda etmiş. Şimdi vakfın başında oğlu Adrian Meht var ve inanıyorum ki bu müze ve vakıfla Meht adı uzun yıllar yaşayacak. Sanatla iç içe geçirilmiş saatlerden sonra huzur içinde yokuş aşağı yürüyerek hava kararmak üzereyken otelimize geldik. Çabucak bir duş alıp giyinerek aşağı indik. Güzel bir gece geçirdik, lezzetli yemekler yedik. Odamıza çıktığımızda terasta bir manzara seyrettik, anlatamam. Dolunay vardı ve bütün vadi pırıl pırıl ayaklarımızın altındaydı. Sabah kahvaltımızı yine terasta, bu defa ılık güneş ışıkları ile yakınan vadinin manzarasına karşı yaptık. Sonra arabaya tıkışarak yola koyulduk. Etrafı seyrederek Nice'e geldik. Deniz kenarındaki ana cadde olan Promenade Angeles'te arabayı bıraktık. Şehri dolaşmaya çıktık. Côte d'Azur'un baş şehri olan Nice, kültür ve tarih yüklü. Akdeniz Üniversitesi Konservatuarı Güzel Sanatlar Akademisi ile de bir eğitim şehri. Çok güzel müzeleri var. Eski Nice'de gezilecek pek çok yer var. Müze Marc Chagall ile Matisse Müzesi burada. Opera binasında bütün sene güzel eserler oynanıyor. Tabii bizim bu 1-2 saatlik Nice turumuz bunların hiçbirini içeremez. İnşallah birçok defalar daha bu bölgeye gelebilirim de her defasında bir kısmını gezerim. Nice anlatmak başka zamana kaldı. Biz şöyle sokaklarını gezdik, çiçek pazarına uğradık. Sonra Nice'in en güzel ve lüks oteli dedikleri Belle Époque bir bina olan Negresco oteline gittik. Bina yapan Henry Negresco 1868'de Romanya'da Bükreş'te doğmuş. Uzun yıllar Paris'te Matur d'Hotel olarak çalışmış. En büyük hayali Nice'de krallara layık bir otel ve restoran açmakmış. Sanayici Alexander Darak bu projeyi finans edince meşhur bir Hollandalı mimar olan Eduard Nijmegen'la anlaşıp Nice'deki bu muhteşem binayı yapmışlar. İç dekorasyonu da şanına yakışır olmuş. Duvarlar kabartmalarla, yerler çok özel mermerlerle, kristal avizeler, yaldızlı antikalarla doldurmuşlar ve 1913 yılında tantanalı bir şekilde açmışlar. Bir sene sonra 1. Dünya Savaşı patlayınca işler mahvolmuş. 1914 ile 1918 yılları arası kocaman yepyeni muhteşem otel hastane olarak hizmet vermiş. Zavallı Henry Negresco iflas etmiş. 1920 yılında da Paris'te ölmüş. Kahrından öldüğünde 52 yaşındaymış. 1957 yılında otelin sahibi olan Belçikalı firma oteli tekrar işletmeye açmaya karar vermiş. Her şey yenilenip 1974'te otelin muhteşem bir şekilde açılışı yapılmış. Kraliçe Elizabeth'ten Japon İmparatoruna, Ahan'dan Belçika Kralına, Truman'dan Winston Churchill'e kadar devlet adamlarını, Yves Monta, Elton John, Gilbert Beco, Morris Kavalier, Michael Jackson, Frank Sinatra gibi şarkıcıları, Richard Burton, Sophia Loren, Anthony Quinn, Ömer Şerif, Marlon Brando gibi artistleri, Dali, Lloyd Webber, Jean Cousteau gibi pek çok sanatçıyı ağırlamış. Siz de bu otelde kalırsanız muhtemelen bu meşhur şahıslarla aynı odalarda yatmış olacaksınız. Otelin lobisinde kahvelerimizi içip yola koyulduk. Nice'den çıkıp Monaco istikametinde gidiyoruz. Sahilden yavaş yavaş etrafı seyrederek güzel görüntülerden sarhoş keyifle geziyoruz. Villefranche-sur-Meurthe arabayı yana çekip durduk. Burada bir anıt var. Greskelin'in arabasının uçuruma uçtuğu yer. Acı hadiseleri hatırlayıp anılarımızı tazeledik, sonra yine yola devam. Bu yol bana Belmondo'nun veya James Bond filmlerinin araba yarışlarını hatırlattı. Hani iki üstü açık spor araba müthiş bir hızla birbirini kovalar. Umumiyetle arabanın birinde de güzel bir sarışın vardır ve uzun eşarbı ya da sarı saçları uçuşur. İşte o yollardan kıvrıla kıvrıla Monte Carlo'ya geldik. Ahmet bizi Café de Paris'in önünde indirdi. Arabayı parka götürdü, buz gibi paralarımızı içerken etrafı kolaçan ettik. Şık kadınları, havalı beyleri seyrettik. Ne gazinoyu ziyaret edecek, ne lüks mağazalara bir göz atacak, ne de şık otel lobilerinde öldürülecek zamanımız vardı. Japonya'da bir dilek tuttum. Elif Güles. Elif Güles 1974'te Ankara'da doğdu. Tevfik Fikret Lisesi'ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini bitirdi. Ardından British Council bursuyla İngiltere'de Uluslararası İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Şubat 1999'da evlendi, İstanbul'da yaşıyor. İkiko için. Sabah serinliğinde yola çıkmak en iyisidir. Böylelikle hem taze rüzgarı yüzünde hissedebilir hem de herkes uykudayken şehirden ayrılabilirsin. Alacakaranlıkta şehir her zamankinden farklı gözükür gözüne. Buz rengi serinliğin gölgesinde daha dingin, daha huzurludur sevdiğin yerler. İşte o an gitmekten vazgeçmeyi bile düşünürsün, fakat uzun sürmez bu. Güneş geride bıraktığın şehrin üzerinde yükselirken birdenbire hafiflersin. Sonra bu kadar hafifleyip neşelendiğin için utanırsın. Bu duygu küçükken büyüyünce ne olmak istediğin sorulduğunda hissettiğin şeye benzer. Söylemek istediklerinin ağırlığını kaldırabilmek için derin bir nefes alırsın. Gezgin olmak istiyorum. Bir karavan alıp başka yerlere gitmek, insanları tanımak, sonra da gördüklerimi anlatmak istiyorum. Çünkü bunu yapamazsam patlayacağım. Demek üzere ağzını açarsın, fakat bu gibi durumlarda ortaya çıkan ve çoğu kez karşındakinin tuhaf bakışlarından seni kurtaran çocuklara özgü ön sezi seni durdurur. Senden beklenen cevaplardan birini verirsin sessizce. Doktor, öğretmen, avukat. Çocukluk tutkularımız içimizde saklıdır. Onlar bize dair en temel bilgilerdir. Kimimiz nadiren hatırlar tutkularını. Gerçekten cesur olanlarımız onların peşini hiç bırakmaz. Uzlaşmacı olanlar evcilleştirir tutkularını. Onları başkalarınca kabul edilebilir formlara sokar. Hepimizin üzerinde uzlaşabileceğimiz bir şey varsa o da boşa geçmiş zamanla ziyan edilmiş yeteneğin bu dünyada bir insanın başına gelebilecek en acıklı şey olduğudur. İki koyla İngiltere'de yüksek lisans eğitimim sırasında tanıştım. Üniversitenin benimsediği herkese eşit imkanlar ilkesinin bir sonucu olarak ev arkadaşımızı seçemiyorduk. Aslında ben eşit imkanlar ilkesinin yarattığı dengenin iki konunun ev arkadaşı olmakla kendi lehime bozulduğunu düşünüyorum. Onu tanımak benim için büyük şanstı. Suratında sürekli alaycı bir ifadeyle dolaşmasına, küçük mutfağımızda arkadaşlarına partiler verip hiçbirimizi uyutmamasına, sigarası yüzünden gece yarısı yangın alarmını çalıştırıp tüm bloğu sokağa dökmesine, 3-5 gün ortadan kaybolup bir akşamüstü eve döndüğünde günaydın diyerek hiçbir şey olmamış gibi odasına kapanmasına rağmen hakkındaki fikrim değişmeyecek. Çünkü o, hayatımda tanıdığım kahvaltıda hamburger yiyebilen tek Japondur. Ayrıca Paris'ten dönerken bana iyi şarap, ev yapımı zeytinyağı ve çamaşır torbası getiren tek kişidir. Hepsinden önemlisi Ikuko, hayata dair ufak bir ipucuna sahip ender insanlardan biridir. Herkesin bildiği bir şey varsa o da zamanın çabuk geçtiğidir. İngiltere'de gelen baharla birlikte hepimiz tezlerimizi yazmaya başlamıştık. Ben de diğer sınıf arkadaşlarım gibi kendimi akademik çalışmalara adadım. Ikuko dönem sonucunu beklemeden Japonya'ya dönmeye karar verdi. Arkadaşıma veda etmedim, sadece boşalan odasına, mutfakta benim için hazırladığı Japon yemeklerine ve çok sevdiği tavuk şeklindeki fırın tutacağına bakarak biraz hüzünlendim. Aslında bu benim için tam anlamıyla bir veda değildi çünkü Temmuz ayında Tokyo'da buluşmayı planlıyorduk. Temmuz'un ortasında 12 saatlik yorucu bir uçak yolculuğunun ardından hostesin birazdan Fuji yanardağını görebileceğimizi haber veren anonsuyla gözlerimi araladım. Şaşırtıcı bir biçimde turistlerden çok uçaktaki Japonlar Fuji sanı görmek için pencere koştukları ünlü yanardağı göremedim ancak bunu fazla önemsemedim. Ne de olsa 3 hafta Japonya'daydım. Doğrusu beni esas kaygılandıran ikinin beni karşılamaya gelmemiş olabileceğiydi. Söz konusu kişi Ikuko olunca insan her türlü olasılığı gözden geçirmeli. Ikuko'yu yolcu bekleme salonunda görünce rahatladım. Sonra az önce arkadaşım hakkında düşündüklerim için kendimden utandım. İki, Temmuz'da gelmekle hata ettin aslında. Japonya'da yazın büyük çoğunluğu yağmurla geçer dedi. Olsun iki dedim. İngiltere'de her mevsim yağmur mevsimi nasıl olsa. İlk haftayı Tokyo'ya ayırdık. Hayatımda ilk kez bir yerde yabancı olma duygusunu bu kadar yoğun Tokyo'da hissettim. Yabancı olmak güzeldir. Öncelikle nadiren sıkılırsın çünkü keşfedecek çok şey vardır. Sonra kendini bulunduğun yerin tam bir parçası olarak hissetmediğin için yabancı olmak kısmi bir rahatlamayı da beraberinde getirir. Bulunduğun yere yabancı olmayanlar için etraflarındaki her şey daha gerçektir. Sense sırf yabancı olduğun için gerçek hayatta yapamayacağın bazı şeyleri yapma hakkına doğal olarak sahipsindir. Çalışmak ya da okula gitmek gibi sahip olduğun sorumluluklar bu durumu pek değiştirmez. Japonya'da yabancı olmak farklı. Yabancı olduğun o kadar belli ki insanların arasında bir gölge olman imkansız. Tokyo gibi yabancılara alışık büyük bir şehirde buna alışmak daha kolay ama yine de Tokyo büyük şehir. Alışkın olduklarımdan tek farkı metroda uyanık kalabilen birine nadiren rastlamak. Yine de bu büyük şehre haksızlık etmemeli çünkü hayatımda ilk kez bir Shinto tapınağını Tokyo'da gördüm. Şehrin içinde olmasına rağmen Meiji tapınağı gerçekliğin o kadar dışındaki insanı şaşırtıyor. Sık ve yüksek ağaçların çevrelediği saydam çakıl taşlarıyla kaplı geniş bir orman yolunun sonunda sessiz bir yapı. Sağanak yağmurun altında içine kapanık Japonya'nın kapılarını dünyaya açan reformist bir dönemin adını taşımasına rağmen alçak gönüllü, gösterişsiz.